10. dizin, sayfa 247. 21. kısım, Cizvit. Paul Devereaux, FBI'ın Peregrine projesini iptal edemeyeceğine güvenmekle beraber, Colin Fleming'le sert geçen görüşmesinden tedirgin olmuştu. Karşısındaki adamın zekasını, etkisini veya hırsını azımsıyor değildi. Onu kaygılandıran gecikme tehdidiydi. Yalnızca CIA Başkanı George Tenet'le Beyaz Saray'ın anti-terörizm uzmanı Richard Clark tarafından bilinecek kadar gizli olan bir projenin 2 yıldır başında olduğu, şu sırada oluşturmak için her çareye başvurduğu tuzağı harekete geçirmeye çok ama çok yaklaşmıştı. Hedefin adı kısaca UBL idi. Bu da Washington'daki bütün istihbarat topluluğu, adamın adı olan Usame'yi medyanın rağbet ettiği O yerine U harfini kullanarak yazdığı içindi. 2001 yazında bütün bu topluluk UBL'nin ABD'ye karşı bir saldırı planladığına inanıyordu. Bunların %90'ı saldırının hedefinin Amerika dışındaki bir Amerikan çıkar odağı olacağına inanıyordu. Yalnız %10 ABD toprakları içinde başarılı bir saldırı olmasını olası görüyordu. Bu saplantı bütün ajansları ama ön planda CIA ile FBI'nin antiterörist bölümlerini pençesine almıştı. Burada amaç, UBL'nin aklında ne olduğunu keşfetmek ve bunu önlemeye çalışmaktı. Paul Devereaux Devlet Başkanlığı 12333 numaralı tebliğine rağmen UBL'nin önüne geçmeye çalışmıyor, onu öldürmeye çalışıyordu. Boston Koleji'nin ürünü olan bilim adamı meslek yaşamının daha ilk aşamalarında şirket içinde ilerlemenin bir tür uzmanlığa bağlı olacağını anlamıştı. Gençliğinde Vietnam'da Soğuk Savaş cehennemi günlerinde mesleğin çoğu yenileri Sovyet bölümünü seçmişlerdi. Düşmanın Sovyetler Birliği öğrenilmesi gereken dilin de Rusça olduğu açıktı. Koridorlar kalabalıklaştı. Devereaux Arap dünyasını ve daha geniş kapsamlı olan İslam'ı incelemeyi seçti. Ona deli gözüyle bakıyorlardı. Üstün zekasını Arapçaya hakim olmaya yöneltti. Öyle ki bir Arap sanılabilirdi. İslam'ı da bir Kur'an bilgini düzeyinde inceledi. Ne kadar haklı olduğu 1979'un Noel günü kanıtlandı. Sovyetler Afganistan adına küçük bir ülkeyi istila etmiş, CIA'in Langley'deki karargahında bütün ajanlar haritalara sarılmışlardı. Devereaux Arapça dışında Pakistan'ın dili olan Urduca'yı orta derecede bildiğini, Pakistan'ın kuzeybatı sınırından Afganistan içlerine kadarki aşiretlerin konuştuğu Puştu hakkında da bilgisi olduğunu açıkladı. Meslek hayatı bundan sonra gerçek bir tırmanışa geçti. Sovyetlerin yutabileceğinden daha büyük bir lokma ısırdığını, Afgan aşiretlerinin yabancı işgaline göz yummayacaklarını, Sovyet ateizmini, bağnaz İslam bendiklerini incittiğini, Amerika'nın maddi yardımıyla dağlarda güçlü bir direnişin vücut bulabileceğini ve bunun General Boris Gromov'un 40. ordusunu er veya geç tüketeceğini ilk ileri sürenlerden oldu. Bu işler bitene kadar çok şey değişti. Mücahitler 15 bin Rus gönüllüsünü tabutlar içinde ülkelerine yolladı. İşgal ordusu Afganların hedef edildiği korkunç gaddarlıklara rağmen ülke üzerindeki hakimiyetinin gevşediğine ve moralinin sıfırlandığına tanık olmuştu. Fakat Sovyetler Birliği'ni sonunda çözülmeye doğru inişe geçiren ve Soğuk Savaş'ı sona erdiren Afganistan'la birlikte Mihail Gorbaçov'un iktidara gelişi oldu. Paul Devereaux analizden operasyon bölümüne geçti ve Milt Bearden'la birlikte dağdaki savaşçılara her yıl 1 milyar dolarlık donanım dağıtılmasına ön ayak oldu. Afgan dağlarında çetin bir yaşam sürerken Orta Doğu'dan yüzlerce genç ve idealist Sovyet karşıtı gönüllünün gelişine tanık olmuştu. Bunlar ne Puştu ne de Dari dillerini konuşuyorlardı. Öyleyken gerekirse yurtlarından uzakta savaşmaya ve ölmeye hazırdılar. Devereaux orada ne yaptığını biliyordu. Kendi ülkesini tehdit eden bir süper güce karşı savaşıyordu. Ama genç Suudilerin, Mısırlıların ve Yemenlilerin orada ne işi vardı? Washington onları ve Devereaux'un yolladığı raporları görmezlikten geliyordu. Ama Devereaux adeta büyülenmişti. Ana dili gibi konuştuğu dilden sadece birkaç düzine kelime bildiğini iddia ederek Arapça konuşmaları saatlerce dinleyen CIA'in adamı onların komünizme değil ateizme karşı savaştıklarını kavruyordu. Dahası Hristiyanlığa, Batı'ya, özellikle de ABD'ye aynı derecede tutkulu bir nefret besliyor ve küçümseme duyuyorlardı. Aralarında Karun gibi zengin bir Suudi ailesinin zayıf bünyeli ve çabuk öfkelenen şımarık oğlu da bulunuyordu. Pakistan'ın güvenli ortamında eğitim kamplarının yönetilmesine, mülteci barınakları kurulmasına, mücahitlere yiyecek, battaniye ve ilaç dağıtılmasına milyonlarca dolar harcıyordu. Adı Usame'ydi. Ahmet Şah Mesud gibi büyük bir savaşçı olarak anılmayı istiyordu ama 1987 ilkbaharının sonlarındaki savaş ortamında sadece bir kırıntı gibi gözüküyordu. Milt Bearden'ın adam için şımarık yumurcak yakıştırmasına karşın Devereaux onu dikkatle inceliyordu. Genç adamın bıkıp usanmadan Allah'ın adını anmalarının arkasında cayır cayır yanan bir nefreti gizliydi. Bu ise bir gün kendine Ruslardan başka bir hedef bulacaktı. Paul Devereaux şan ve şöhretin beklediği Langley'e döndü. Bilimle işine dikkatini dağıtacak bir eşle çocuklara tercih ederek evlenmemişti. Ölen babasının bıraktığı miras sayesinde zengin bir adamdı. Eski İskenderiye'deki şık evinde herkesin hayran olduğu bir İslam sanatı ve İran halısı koleksiyonu vardı. Üstlerinde Gromov'un yenilgisinden sonra Afganistan'ı iç savaşın pençesinde terk etmenin akılsızlık olacağına dair uyarmaya çalıştı. Ama Berlin duvarının yıkılmasını izleyen sevinçli heyecan arasında Sovyetlerin yıkılarak kaosun pençesine düşmesi, Sovyet uydularının özgürlük peşinde batıya kaymaları, dünya komünizminin çökmesi üzerine dünyanın ayakta kalan son süper gücüne son tehditlerin de yok olduğuna inanıldı. Devereaux henüz ülkesine ve işinin başına dönmüştü ki 1990 yılı Ağustos ayında Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Soğuk savaşın galipleri Başkan Bush'la Margaret Thatcher, Aspen'de böylesi bir küstahlığa katlanamayacakları konusunda anlaştılar. 48 saate kalmadan ilk F-15 kartalları Umman'da Tomb Raider'a doğru havalanırken, Paul Devereaux da Suudi Arabistan'da Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliğine gitmek üzere yola çıkıyordu. Tempo baş döndürücü, program ise fazla yüklüydü. Aksi halde bir şeyler fark ederdi. O da Afganistan'dan dönen ve bir grup gerilla savaşçısıyla El-Kaide adındaki bir örgütün lideri olduğunu iddia eden genç bir Suudi'yi, Suudi Arabistan'ı kuzeydeki kavgacı komşudan korumak için o sırada Kral Fahd'a hizmetini önerdi. Suudi hükümdarı bu öneriyi önemsemedi. Bunun yerine Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkarmak ve Suudi petrol alanlarını korumak için ülkesine 50 ulusluk bir koalisyondan 500,000 yabancı askerle havacının gelmesine izin verdi. Bu askerlerle havacıların %90'ı kafirlerdendi. Yani Hristiyandılar ve kutsal Mekke ile Medine'nin bulunduğu toprakları çizmelerinin altında çiğniyorlardı. İçlerinden 400 bini Amerikalıydı. Fanatiğin gözünde bu Allah'la peygamberi Muhammed'e hakaretti ve buna asla tahammül edilemezdi. En başta böyle bir şeyi yapabilen hanedana kendi özel savaşını ilan etti. Daha da kötüsü Devereaux'un Hindikuş dağlarında dikkatini çeken o fokur fokur kaynayan öfke en sonunda hedefini bulmuştu. Usame Bin Laden Amerika'ya savaş ilan etti ve plan yapmaya başladı. Paul Devereaux Körfez Savaşı sona erdi ve kazanıldığı zaman karşı terörizm bölümüne geçirilseydi belki de tarihin akışı değişirdi. Fakat KT 1992'de fazla bir öncelik arz etmiyordu. İktidarın Bill Clinton'a geçmesiyle CIA ile FBI'nin her ikisi de tarihlerinin en kötü 10 yılına girdiler. CIA için bu Aldrich Ames'in 8 yıldan uzun süredir vatanına ihanet ettiğinin ortaya çıkması anlamına geliyordu. Daha sonra FBI'dan Robert Hansen'in hala buna devam ettiği öğrenilecekti. Sovyetlere karşı 40 yıldır süregelen mücadeleden sonra her iki ajans da zaferin tadını çıkaracak yerde liderlik, moral ve beceriksizlik krizlerine girdiler. Yeni patronlar yeni bir tanrıya ibadet ediyorlardı. Bu da politik dürüstlüktü. İran Gate skandalı ve Nikaragua kontralarına yapılan yasa dışı yardım yeni patronlara sinir krizlerine mal oldular. İyi adamlar sürüler halinde görevlerinden ayrıldılar. Bürokratlarla değersiz adamlar bölüm şefliğine yükseltildiler. Onlarca yıldır ön cephelerde deneyim sahibi olan adamlar ise es geçildi. Resmi partilerde kongre üyeleriyle senatörler en azından Arap dünyasının Birleşik Amerika'yı sevdiğini söyleyerek böbürlenirlerken Paul Devereaux nazik bir şekilde gülümsemekle yetiniyordu. Kongre üyeleriyle senatörler kısa zaman önce ziyaret ettikleri 10 Arap prensini kastediyorlardı. Cizvit Müslümanlığın arasında yıllarca gölge gibi dolaşmıştı. İçinde küçük bir ses "Hayır, bizden nefret ediyorlar." diye fısıldıyordu. 4 Arap teröristi 26 Şubat 1993'te kiraladıkları bir kamyoneti Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki yeraltı araç parkının ikinci katına soktular. İçinde 3,5 ile 5 kilo arasında ev yapımı gübre bazlı üre nitrat adlı patlayıcıdan vardı. New York'un şansı yaver gitmişti. Bu bilinen patlayıcıların en güçlülerinden biri değildi. Yine de gürültülü bir patlamaya yol açtı. Kimsenin kesinlikle bilmediği ve bir düzine kişiden fazlasını şüphelenmediği şey, bu patlamanın yeni bir savaşta Sumter Kalesi'ndeki ilk salvo oluşuydu. Dipnot: Sumter Kalesi, Güney Carolina'nın Charleston limanındaki kale, Amerikan İç Savaşı'nın ilk çatışmasının yapıldığı yerdir. Bevero o sıralarda bütün Orta Doğu bölümünün müdür yardımcısıydı. Merkezinin Langley olmasına karşın sürekli seyahat ediyordu. Kısmen seyahatlerinde gördükleri, kısmen de İslam dünyasının dört bir yanındaki CIA karakollarından akan raporlardan öğrendikleri, dikkatinin ilgi alanı olan Arap dünyasının elçilikleriyle saraylarından başka bir yöne kaymasına neden oldu. Ayrıca karakollarından fazladan raporlar istemeye başladı. Ama mahalli başbakanın ne yaptığını değil, sokaklardaki, pazarlardaki, camilerde, okullardaki ve yerel eğitim görmüş İslam genç kuşaklarının bundan sonraki kuşaklarını yetiştiren medreselerdeki havayı soruyordu. O gözleyip dinledikçe kafasının içinde alarm zilleri çalıyordu. İçindeki ses bizden nefret ediyorlar diyordu. Sadece yetenekli bir koordinatöre ihtiyaçları var. Boş vaktinde yaptığı araştırmalar sayesinde Suudi fanatik UBL'nin izini buldu. Kutsal kumlara kafirlerin ayak basmasına izin veren Suudi hükümdarını suçlaması yüzünden adamın Suudi Arabistan'dan kovulduğunu öğrendi. Bu arada UBL'nin kökten dinci bağnazlığın iktidarda olduğu bir başka İslam devletinde Sudan'da karargahını kurduğunu öğrenmişti. Hartum Suudi fanatiği Amerika'ya teslim etmeyi önerdiyse de orada kimse ilgilenmedi. Aradan çok geçmeden de adam iç savaşın en fanatik zümresi olan aşırı dinci Taliban partisinin lehine sonuçlandı, Afganistan'ın dağlarına geri döndü. Devero Suudi'nin orada çok büyük bir cömertlik sergilediğini tespit etti. Taliban'a milyonlarca dolarlık kişisel armağanlar yağdırıyor, ülkede hızla çok önemli bir kişi oluyordu. Hemen hemen 50 kişisel korumasıyla gelmiş, yüzlerce Afgan olmayan yabancı mücahidi yerli yerinde bulmuştu. Pakistan'ın sınır kentleri Keta ile Peşaver'in pazarlarında geri dönen adamın çok ivedi, iki programını yürürlüğe koyduğu, bir düzine yerde çok karmaşık mağara kompleksleri yaptırdığı ve eğitim kampları kurdurduğu haberi yayıldı. Kamplar Afgan askerleri için değil, gönüllü teröristler içindi. Haber Devero'ya da ulaşmakta gecikmedi. Amerika'ya yönelik İslami nefret koordinatörünü bulmuştu. Somali'deki Amerikan atlı polislerinin zayıf istihbarat sonucunda katledilmesi felaketi fazla bir yankı uyandırmadı. Ama arkası gelecekti. Komutan AD'nin muhalefeti azımsanmakla kalmadığı gibi ülkede başka çarpışanlar da oluyordu. Hem bunlar Somalililer değil, daha yetenekli Suudilerdi. 1996'da büyük bir patlama Suudi Arabistan'da Dahran'daki Kobar kalelerini yıkarak 19 Amerikan askerini öldürdü ve daha fazlasını yaraladı. Paul Devero CIA Başkanı George Tenet'i görmeye gitti. "Lütfen karşı terörizme geçmeme izin verin." diye yalvardı. "KT dolu, çok da iyi iş yapıyor." dedi CIA'nin başkanı. "Manhattan'da 6, Dahran'da 19 ölü var. El-Kaide'nin eseri. Cinayetlerin arkasında UBL ile ekibi var. Bombaları koyanlar onlar olmasa bile elebaşı onlar." "Orasını biliyoruz Paul, üzerinde çalışıyoruz. FBI'da öyle. Bu işi yapanlar cezasız kalmayacak." George, büronun El-Kaide hakkında bildikleri incir çekirdeğini doldurmaz. "Arapçaları yok, o insanların psikolojisini bilmiyorlar. Gangsterler konusunda iyiler ama Süveyş'in doğusu onlar için ayın karanlık yüzü olsa bu kadar olur. Ben bu işe yeni bir görüş açısı getirebilirim." "Paul, seni Orta Doğu'da istiyorum. Sana orada daha fazla ihtiyacım var. Ürdün kralı ölmek üzere. Varisinin kim olacağını bilmiyoruz. Oğlu Abdullah mı yoksa kardeşi Hasan mı? Suriye diktatörünün de sonu yaklaşıyor. Bakalım yerine kim geçecek? Saddam silah denetçilerinin hayatını giderek daha tahammül edilmez hale getiriyor. Ya onları ülkesinden kovarsa? İsrail-Filistin hikayesi de gün geçtikçe kötüye gidiyor. Dedim ya, Orta Doğu'da sana ihtiyacım var." 1998 yılı Devero'nun transferini sağladı. 7 Ağustos'ta Afrika'daki Nairobi'deki ve Dar es Salaam'daki Amerikan elçiliklerinin dışında dev iki bomba patlatıldı. Nairobi'de 213 kişi öldü. Yaralı sayısı da 722'ye yükseldi. Ölenlerin 12'si Amerikalıydı. Tanzanya'daki patlama daha az zarar verdi. 11 ölü ve 72 yaralı. Hiçbir Amerikalı ölmemiş ama ikisi sakat kalmıştı. Her iki patlamayı organize eden gücün El-Kaide olduğu kısa zamanda belirlendi. Paul Devero da Orta Doğu'daki görevlerini himayesine aldığı parlak bir Arap uzmanına havale ederek karşı terörizme geçti. Rütbesi başkan yardımcılığıydı ama var olan makam sahibini yerinden etmedi. Pek parlak bir düzenleme olmadı bu. Analizin kıyısına bir tür danışman olarak dikilmişti. Ancak Clinton yönetiminin muhbir olarak sadece dürüst karakterli kaynaklar kullanma ilkesinin çılgınlık olduğuna kanaat getirmekte gecikmedi. Bu çılgınlık Afrika'ya gösterilen tepkinin fiyasko olmasına yol açtı. Kruis vizeleri ülkeden çoktan giden UB'lerin orada kimyasal silahlar ürettiği zannedildiği için Sudan'ın başkenti Hartum dışındaki bir ecza fabrikasını yerle bir etti. Sonuçta orasının gerçek bir aspirin fabrikası olduğu ortaya çıktı. UBL'yi öldürmek için Afganistan'a 70'ten fazla Tomahawk füzesi yağdırıldı. Füzeler her bir patlama milyonlarca dolara mal olmak üzere bir yığın büyük kayayı küçük kayaya dönüştürdüler. Ama UBL ülkenin diğer ucundaydı. İşte bu başarısızlıkla Devereaux'un ısrarları sonucunda Peregrine yaratıldı. Langley çevresinde Devereaux'un şartlarını kabul ettirmek için bazı numaralara başvurduğu söyleniyordu. Peregrine projesi o kadar gizliydi ki Devereaux'un neyi amaçladığını yalnız CIA başkanı Tenet biliyordu. Cizvit binanın dışında bir kişiye daha açılmak zorunda kaldı. Bu baba George Bush döneminde göreve başlayan ve Clinton döneminde de işine devam eden Beyaz Saray'ın anti-terör şefi Richard Clark'tı. Dobra ve yıkıcı eleştirileri nedeniyle Langley de Clark'tan nefret ediliyordu. Ama Devereaux'un birçok nedenle Clark'a ihtiyacı vardı. Beyaz Saray'ın adamı Devereaux'un amaçladıklarının pervasızlığını onaylayacak biriydi. İstediği zaman çenesini tutabiliyordu. Dahası ihtiyacı olduğunda istediklerini Devereaux'a sağlayabilirdi. İlk iş olarak Devereaux'a hedefi öldürmemekle ilgili tüm uyarıları çöpe atmak ve gerektiğinde iğrenç olabilecek araçları bu amaçla kullanmak yetkisi verildi. Bu yetkiler Oval Ofis'ten gelmiyordu. Paul Devereaux özel cambazlık numaralarına o andan itibaren başlamıştı. Hem de altına güvenlik ağları gerilmemek kaydıyla. Kendi ofisini kurdu ve kendi ekibini seçti. Ele geçirebildiklerinin en iyilerini avladı. Kendine karşı protestoda bulunanları susturdu. Hiçbir zaman bir imparatorluk kurucusu olmayan Devereaux, ufak ve birbirine kenetlenmiş üyelerinin her biri bir uzman olan bir birim istiyordu. Ana binanın 6. katında söğütlerle huş ağaçlarının üzerinden Potomac nehrine bakan 3 ofislik bir daire elde etti. Burası kışın ağaçların çıplak kaldığı zamanlar dışında hiç göze çarpmayan bir yerdi. İyi ve güvenilir bir sağ kola ihtiyacı vardı. Sağlam, emin ve sadık olan, kendisinden istenenleri yapacak ve herhangi bir yargıda bulunmayacak birine. Kevin McBride'ı seçti. Adamların ikisinin de bu işe hayatlarını vermeleri, 20'li yaşlarının ortalarında şirkete katılmaları ve 30 yıldır hizmet etmeleri dışında benzer yanları yoktu. Cizvit zayıf ve atletik yapılıydı. Her gün evindeki jimnastik odasında saatlerce idman yapıyordu. Geçen yıllar McBride'ı semirtmişti. Hafta sonlarında 6 şişelik bira kasasını devirmeyi seviyordu. Bu arada başının tepesindeki saçın çoğunu kaybetmişti. Siciline geçen kayıtlarda Molly ile sağlam bir evliliği, baba ocağından daha yeni ayrılan 2 çocuğun babası olduğu, Beltway'in hemen dışındaki bir sitede mütevazi bir evde yaşadığı belirtiliyordu. Özel bir serveti yoktu ve aldığı ücretin sınırları içinde idareli bir hayat sürüyordu. Meslek yaşamının büyük kısmını yabancı ülkelerdeki büyük elçiliklerde geçirmiş fakat bulunduğu görevin en üst kademesine hiç yükselmemişti. Bir tehdit olmamasına karşın birinci sınıf bir iki numaraydı. Bir işin yapılmasını isterseniz o iş yapılırdı, ona güvenebilirdiniz. Ondan entelektüel ve filozofça konuşmalar bekleyemezdiniz. McBride'ın değerleri geleneksel, salt Amerikandı. Peregrine projesinin 12. ayında 12 Ekim 2000'de El-Kaide yine vurdu. Bu kez failler iki Yemenliydi ve hedeflerine ulaşmak için hayatlarını feda etmişlerdi. 1983'te Beyrut'ta Amerikan Silahlı Kuvvetlerine karşı girişilen eylemden sonra ilk kez intihar bombacısı kavramı telaffuz ediliyordu. Ticaret kuleleri Mogadishu, Dahra, Nairobi ve Dar es Salaam'da UBL özverinin en büyüğünü talep etmemişti. Aden'de etti, özveriyi de ödülünü de yükseltiyordu. Burke sınıfından bir destroyer olan USS Cole, Suudi Yarımadası'nın ucunda eski İngiliz kömür iskelesi ve bir zamanlarki garnizonunun bulunduğu limanda demirlemişti. Yemen, UBL'nin babasının doğum yeriydi. Oradaki Amerikan varlığı ona acı ve öfke duyurmuş olmalıydı. İki terörist TNT yüklü hızlı, şişirilebilir bir tekneyle İAŞ ve malzeme tekneleri bir filosunun arasına daldılar. Gemi gövdesiyle rıhtım arasında kendilerini havaya uçurdular. Gemiyle beton arasındaki basınç kocaman bir delik açtı. Geminin içindeki denizcilerden 17'si öldü, 39'u da yaralandı. Devereaux terörü oluşturulmasını ve yapılmasını incelemişti. Devlet tarafından da hükümet dışındaki bir kaynak tarafından da emredilse daima 5 kademeden oluştuğunu biliyordu. En üst kademede tertipçiler, plancılar, yetki verenler, ilham edenler yer alıyordu. Arkasında onlarsız hiçbir planın gerçekleştirilemeyeceğini mümkün kılanlar, kolaylaştıranlar yer alıyordu. Onlar gönüllü toplamak, eğitmek, sermaye ve malzeme sağlamakla görevliydiler. Üçüncü olarak failler geliyordu. Normal ahlaksal düşüncelerden yoksun kişiler. Zyklon B tanelerini gaz odalarına sürenler, bombayı koyanlar, tetikleri çekenlerdi. Dördüncü kademe aktif işbirlikçilerdi. Katillere rehberlik edenler, komşularını ele verenler, gizleme yerini bildirenler, bir zamanki okul arkadaşlarına ihanet edenlerdi. En dipte ise insan kitleleri yer alıyordu. Zalimi alkışlayan, katilleri ödüllendiren bir öküzden farksız aptal insanlar. Genel olarak Batı'ya, özellikle de Birleşik Amerika'ya yönelen terörde El-Kaide ilk iki fonksiyonu yerine getiriyordu. Ne UBL'nin ne ideolojik iki numarası Mısırlı Eymen Zevaheri'nin, ne operasyonlar şefi Muhammed Atıf'ın, ne de uluslararası düzeydeki elçileri Ebu Zubaydah'ın bir bomba yerleştirmesi veya bir kamyonu kullanması gerekecekti. Cami okulları, medreseler, kökten dinci olmayan bütün dünyaya karşı yoğun bir nefretle dolu ve Kur'an'dan çarpıtılmış alıntılardan etkilenmiş 20'sinden genç sel gibi fanatik sağlayacaktı. Bunlara kitle cinayetlerine öbür dünyada cenneti vaat ettiğine inandırılmış daha olgun yaşta birkaç fanatik de katılacaktı. Bundan sonra El-Kaide sadece tasarlayacak, gönüllü toplayacak, eğitecek, donatacak, yönlendirecek, para sağlayacak ve gözleyecekti. Colin Fleming'le yaptığı sert tartışmadan sonra limuziniyle dönen Devero yaptığı işin ahlaksal yanını bir kez daha sorguladı. Evet, o iğrenç Sırp bir Amerikalıyı öldürmüştü. Ama bir de 50 kişiyi öldüren ve daha fazlasını öldürecek olan başka bir adam vardı. Onu manevi bir sorunla karşı karşıya bırakan peder Dominic Javier'i anımsadı. Bir adam sizi öldürmek amacıyla yanınıza yaklaşıyor. Elinde bir bıçak var. Elinin erişebileceği toplam uzaklık 120 santim. Kendinizi savunma hakkınız var. Bir kalkanınız yok, buna karşın bir mızrağınız var. Onun erişebileceği toplam uzaklık ise 270 santim. Hamle mi yaparsınız yoksa bekler misiniz? Öğrenciyi öğrenciye karşı kışkırtacak, her biri karşıt görüşü tartışmaya hazır olacaktı. Devero hiç tereddüt etmemişti. Daha fazla iyiliğe karşı daha önemsiz kötülük. Mızraklı adam kavgayı yaramış mıydı? Hayır. O halde hamle yapmaya hakkı vardı. Karşı saldırı değildi bu. O ilk saldırıyı atlattıktan sonra gelirdi. Başkalarının hamlesini önlemek için yapılan saldırı. UBL olayında kuşkusu yoktu. Devero ülkesini korumak için öldürecekti. Bu uğurda yardımına çağıracağı müttefiklerin ne kadar korkunç olduklarının önemi yoktu. Fleming haksızdı, onun ziliçe ihtiyacı vardı. Paul Devero için kendi ülkesiyle ve dünyanın sevgisiyle ilgili sürekli bir muamma vardı. O bunu çözümlediğini sanıyordu. Doğumundan kısa zaman önce 1945 civarında ve Kore Savaşı ile Soğuk Savaş'ın başını kapsayan bundan sonraki 10 yıl süresince Birleşik Amerika sadece dünyanın en zengin, en büyük askeri güce sahip ülkesi değildi. Aynı zamanda en çok sevilen, beğenilen ve saygı duyulan ülkesiydi. Aradan 50 yıl geçtikten sonra Amerika'nın ilk iki niteliği değişmeden kalmıştı. Birleşik Amerika her zamankinden güçlü ve zengindi. Dünyada kalan biricik süper güç, gördüğü görebileceği her şeye görünürde hakim olan güç. Ve dünyanın çok büyük bir bölümü Siyah Afrika, İslam, Sol Avrupa tarafından büyük bir tutkuyla nefret edilen güç. Ters giden ne olmuştu? Capitol Hill'le medyayı aşan şaşırtıcı bir durumdu bu. Devero yurdunun kusursuz olmaktan uzak olduğunu biliyordu. Hatalar yapıyordu, hem de bazen fazla sık. Ama içinden bildiği kadarıyla herhangi bir ülke kadar iyi niyetli, çoğundan daha iyi niyetliydi. Dünyayı gezen bir gezgin olarak o çoğu yakından görmüştü. Çoğu hem de çok çirkindi. Birçok Amerikalı 1951 ile 2001 arasındaki değişimi anlayamıyordu. Onun için olmadığını farz ederek 3. dünyanın terbiye maskesini içten duygusu olarak kabul ediyorlardı. Sam amca zulme, despotluğa karşı demokrasinin bayraktarlığını yapmaya çalışmamış mıydı? Yardım uğruna en az 1 trilyon dolarlık bağış yapmamış mıydı? 50 yıl süresince Batı Avrupa'nın savunması için yılda 100 milyar dolarlık fatura ödememiş miydi? Senden nefret ediyorum gösterilerini, yağmalanan elçilikleri, yırtılan bayrakları, kötü niyetli afişleri ne haklı gösterebilirdi ki? Vietnam'ın giderek sorunlaştığı ve gösterilerin başladığı 60'lı yılların sonlarında bunu Londra'nın bir kulübünde ona açıklayan yaşlı bir kıdemli casus oldu. Sevgili oğlum, zayıf olursan senden nefret etmezler. Yoksul olsan senden nefret etmezler. Trilyonlarca dolara rağmen senden nefret etmiyorlar. O trilyonlarca dolarlar yüzünden senden nefret ediyorlar. Yaşlı usta sol kanat politikacılarıyla sakallı öğrencilerin elçiliği taşlamak için toplaştıkları Grosvenor Meydanı'nı işaret etti. Ülkenize duyulan nefret onların ülkesine saldırdığı için değil, onların ülkesinin güvenini sağladığı için. Sevilmeye hiç çalışma, üstünlük sağlayabilir veya sevilebilirsiniz ama ikisi birden asla olamaz. Size karşı duyulan %10 oranında gerçek uyuşmazlık, %90 oranında da hasettir. İki şeyi asla unutma. Hiçbir insan hamisini bağışlayamaz. İnsanoğlunun kalbinde beslediği en yoğun kin ona iyiliği dokudan hayırsevere yöneliktir. Yaşlı casus çoktan ölmüştü ama Devero onun olumsuzculuk gerçeğine belki 50 başkentte tanık olmuştu. İster beğenin ister beğenmeyin. Onunkisi dünyanın en güçlü ülkesiydi. Bu şüpheli şeref bir zamanlar Romalılara aitti. Onlar nefrete acımasız bir silah gücüyle karşılık vermişlerdi. Britanya İmparatorluğu'nun 100 yıl önce dediği dedikti. Nefrete kayıtsız bir küçümsemeyle karşılık vermişlerdi. Sıra şimdi Amerikalılardaydı. Ama onlar nerede hata yaptıklarını kavramak için vicdanlarını didik didik ediyorlardı. Cizvit, bilgin ve gizli ajan çoktan kararını vermişti. Ülkesini korumak için ne yapılmasının gerektiğine inandığı şeyi yapacak, günün birinde Tanrı'nın huzuruna çıktığında bağışlanmak üzere yalvaracaktı. O vakte kadar Amerika'dan nefret edenlerin vay haline. Bürosuna geldiği zaman Kevin McBride onu bekliyordu. Yardımcısının suratı asıktı. "Dostumuz bağlantı kurdu," dedi. Öfkeyle paniğin pençesinde. "İzlendiğini düşünüyor." Devero yakınan kişiyi değil, FBI'deki Fleming'i düşünüyordu. "Kahrolası herif," diye omurdandı. "Bu işi yapacağını hiç düşünmemiştim. Hele bu kadar çabuk hiç değil." 22. Kısım Sayfa 262 Yarımada. St. Martin Cumhuriyeti kıyısındaki sıkı korumalı bir bölgeyle McBride'ın ofisindeki bir makinenin arasında güvenli bir bilgisayar bağlantısı vardı. Washington Lee gibi bu da haberleşmeleri meraklı gözlerden korumak için kırılamayacak bir internet kod sistemi olan PGP'yi kullanıyordu. Aradaki fark bunun otorite sahibi olmasıydı. Devereaux güneyden gelen mesajı başından sonuna kadar inceledi. Malikanenin güvenlik şefi olan Güney Afrikalı Van Rensburg tarafından yazıldığı belliydi. İngilizce bunu ikinci dili olarak kullanan birisinden bekleneceği üzere aşırı resmiydi. Ama anlam yeterince açıktı. Bir sabah önceki Piper Cheyenne'i yaptığı iki turu doğuyla Fransız Guyana'sına yöneldikten 20 dakika sonra geri dönmesini anlatıyordu. Sağdaki bir pencerede bir kamera merceğinin güneşte çıkardığı ışıltıyı, hatta kayalıkların üzerinde fazla alçaktan uçtuğunda tespit edilen kayıt numarasını bildiriyordu. "Kevin, uçağı bul, sahibinin kim olduğunu, onu kimin çalıştırdığını, dün onu kimin kullandığını ve yolcunun kim olduğunu öğrenmen lazım ve lütfen acele et." Cal Dexter, Brooklyn'deki apartman dairesinde 72 karesini banyo etmiş ve onları belirginliklerini kaybettirmeden büyütebileceği kadar büyütmüştü. Aynı özgün negatiflerden daha iyi incelenebilmek için duvara düşürebileceği slaytlar yapmıştı. Oluşturduğu fotoğraf karelerinden oturma odası boyunca ve tavandan yere kadar uzayan tek bir duvar fotoğrafı oluşturmuştu. Saatlerce oturup duvarı inceliyor, bazen küçük bir ayrıntıyı ait olduğu kare ile karşılaştırıyordu. Her slayt daha iyi ve daha net bir ayrıntı sergiliyordu. Ama yalnızca duvar bütün hedefi ele veriyordu. Projenin başında olan her kimse milyonlarca dolar harcamış ve bir zamanlar boş olan yarımadayı korku verici bir kaleye dönüştürmüştü. Doğa da yardımcı olmuştu. Bu kara dili küçük cumhuriyetin en büyük kısmını oluşturan balta girmemiş orman hinterlandından çok farklıydı. Kıyıdan üçgen biçimli bir kama gibi çıkıntı yapıyordu. Kara tarafında doğa kuvvetlerinin milyonlarca yıl önce arzın koyduğundan püskürttüğü bir tepeler zincirinin korumasındaydı. Tepeler zinciri denizden denize uzanıyor, her uçta dikey yarlar biçiminde mavi suların içine iniyordu. Hiç kimse ormandan yarımadaya geçmek için tepelerin ucunu dönemeyecekti. Tepeler kara tarafında kıyıdaki ovadan yumuşak bir eğimle ve çok sıkı bir bitki örtüsüyle kaplı yamaçlarla 300 metre yükseliyordu. Dorukların deniz tarafında bayır, doğanın veya insan elinin eseri olan bitkilerden tamamıyla yoksun, baş döndürücü bir yardı. Malikaneden dürbünle yara bakan biri, yasak bölgeye inmeye çalışan bir adamı rahatça görebilirdi. Tepe sırasında yalnız bir tek kesik veya boğaz vardı. Hinterland'dan gelen dar bir patika kıvrıla kıvrıla tırmanıyor, sonra yine kıvrılarak inişe geçiyor ve aşağıdaki malikaneye ulaşıyordu. Boğazda bir bariyer ve Dexter'ın ışığının çakışını görene kadar fark etmediği bir nöbetçi evi vardı. Dexter ihtiyaç duyacağı donanımın listesini yapmaya başladı. İçeri girmek sorun olmayacaktı, ancak hedefi beraberinde götürerek ve malikane korumalarından oluşan küçük bir orduyu atlatarak dışarı çıkmak hemen hemen olanaksız gibi gözüküyordu. Kevin McBride o akşam uçak Guyana Georgetown merkezli tek uçaklı ve tek sahipli bir charter firmasına ait dedi. Guyana vatandaşı George Lawrence'a ait ve onun tarafından yönetilen Lawrence Havacılık Hizmetleri adlı bir firma. Tamamen yasal gözüküyor. Ülkenin içlerine ya da bu olaydaki gibi kıyı boyunca uçmak için yabancılar tarafından kiralanan uçaklardan. "Bu Bay Lawrence'ın bir telefon numarası var mı?" diye sordu Devereaux. "Tabii, burada." "Onunla bağlantı kurmaya çalıştın mı?" "Hayır, hattın açık olması gerekiyordu. Hem bir müşteriyi niçin telefondaki bir yabancıyla tartışacaktı? Müşteriyi uyarabilirdi." "Haklısın, senin gitmen gerekecek. Tarifeli seferden yararlan. Cassandra ilk sefer için sana yer ayırsın. Bay Lawrence'ın izini bul, gerekirse ona para ver. Kamera sahibi meraklı dostumuzun kim olduğunu ve niçin orada bulunduğunu öğren bakalım. Georgetown'da bir büromuz var mı?" "Hayır, en yakın komşu Caracas'ta var." "Güvenli haberleşme için Caracas'ı kullan, ben büro şefiyle iş hallederim." Fotomontajı inceleyen Cal Dexter'ın bakışı yarıma değinen ve El Punto diye bilinen yara kaydı. İşe yarayabilecek 500 metrenin 1/3'ünü kaplayan bir uçak pisti kaya duvarının kaidesi boyunca uzanıyordu. Pistin malikane yanında tüm havaalanını, hangarı, atölyeleri, yakıt deposunu ve jeneratör barakasını çevreleyen zincirli bir çit vardı. Çift pusula kullanan ve hangarın uzunluğunu 30 metre tahmin eden Dexter, hesaplar yapmaya ve çeşitli noktalar arasındaki mesafeleri belirlemeye başlayabildi. Bu işlenen çiftlik topraklarını 3000 dönüm olarak belirliyordu. Belli ki rüzgarın taşıdığı tozlar ve kuş pislikleri zengin bir toprak oluşturmuştu. Orada otlamakta olan sürüler ve çeşit çeşit ürünler bunu gösteriyordu. El Punto'yu yaratan her kimse yarla okyanus arasında tamamen kendine yeten bir kale vücuda getirmişti. Sulama sorunu tepelerin dibinden fışkıran ve malikaneyi kat ettikten sonra bir çağlayan görünümünde denize boşalan pırıl pırıl bir nehir tarafından çözümleniyordu. Nehir ancak kara içindeki yüksek yaylada doğarak yer altında yoluna devam edip koruma duvarını aşabilirdi. Dexter içeri yüzmek kelimelerini kaydetti ama çok geçmeden üstünü çizdi. Bir deneme dahi yapmadan bilinmedik bir yeraltı tünelinden geçmeye çalışmak çılgınlık olurdu. Kuçi tünellerinin su tuzaklarından sürünerek geçişin duyurduğu dehşeti anımsadı. Üstelik onlar sadece birkaç metre uzunluğundaydı. Bu kilometrelerce uzunlukta olabilirdi. Üstelik nerede başladığını bile bilmiyordu. Uçak pistinin dibinde çitin hemen ötesinde belki 500 küçük beyaz bloktan oluşan bir yerleşim yeri görebiliyordu. Belli ki bunlar konut üniteleriydi. Bazı toprak yollar, yemekhane olabilecek daha büyük birkaç bina ve küçük bir kilise de vardı. Bir tür köydü bu ama garip olan taraf erkekler tarlalarla ambarlarda çalışırken sokaklarda kadın veya çocuk olmayışıydı. Ne bahçe vardı ne de çiftlik hayvanları. Daha çok mahkum kampına benziyordu burası. Aradığı adama hizmet edenlerin herhalde bu konuda fazla bir seçim hakları yoktu. Dexter malikanenin ana bölümüne dikkatini çevirdi. Burası bütün işlenmiş tarlaları, hayvan sürülerini, ambarları, siloları ve alçak beyaz binalardan oluşan ikinci bir yerleşim yerini içeriyordu. Fakat dışında duran üniformalı bir görevli bunların güvenlik personeli, bekçiler ve ustabaşılara ait olduğunu gösteriyordu. Dexter konutların sayısıyla büyüklüğüne ve burada oturanların olası sayısına bakarak nöbetçilerin sayısını yaklaşık 100 olarak tahmin etti. Daha büyük bahçeli 5 villa herhalde üst rütbeli görevlilerle uçuş personeline aitti. Fotoğraflarla slaytlar görevlerini yapmışlardı ama Dexter'ın iki şeye daha ihtiyacı vardı. Bir tanesi 3 boyutlu bir maket, diğeri ise rutinlerle, yöntemlerle ilgili bilgi. Birincisi için bütün yarımadanın ölçülü bir modeli lazımdı. İkincisi de günler sürecek sessiz bir gözlem gerektiriyordu. Kevin McBride ertesi gün BWIA ile Washington Dulles'ten Guyana Georgetown'a uçtu ve saat 14'te gideceği yere vardı. Havaalanındaki formaliteler kısa sürdü. Bir gecelik ziyaret için sadece bir el çantası getirmiş olan McBride de çok geçmeden kendini bir takside buldu. Lawrence Havacılık Hizmetlerinin bulunması güç olmadı. Küçük ofis Waterloo sokağının arkasındaki dar bir geçitteydi. Amerikalı kapıyı birkaç kere vurduysa da yanıt alamadı. Nemli sıcak gömleğini ıslatmaya başlıyordu. Tozlu pencereden içeri göz attı ve tekrar kapıya vurdu. Yardım etmek isteyen biri arkasında, "Orada kimse yok efendi," dedi. Sesin sahibi ihtiyar ve buruş buruş biriydi. Bir iki kapı ötedeki gölgeli bir köşede oturuyor ve birkaç palmiye yaprağından bir yelpaze ile serinlemeye çalışıyordu. Amerikalı George Lawrence arıyorum dedi. Siz İngiliz? Hayır, Amerikalıyım. İhtiyar pilot Lawrence'ı kiralamak tamamen milliyete bağlıymış gibi bunu düşündü. Dostunuz mu? Hayır, onu bulabilirsem bir uçuş için uçağını kiralamayı düşünüyordum. İhtiyar adam, o dünden beri burada değil dedi, onu alıp götürdüklerinden beri. Onu kim alıp götürür dostum? İhtiyar adam komşularının kaçırılması normal olaylardanmış gibi omuzlarını silkti. Polis mi götürdü? Hayır, polis değil, bunlar beyaz adamlardı, kiralanmış bir arabayla geldiler. McBride turist, müşteri falan mıydılar diye sordu. Olabilir dedi ihtiyar, son aklına bir şey geldi. Havalarına bakabilirsiniz, uçağın orada tutuyor. 15 dakika sonra terler içindeki Kevin McBride tekrar havaalanına dönüyordu. Özel havacılık kontuvarında George Lawrence'ı sordu. Ama onun yerine Floyd Evans karşısına çıktı. Georgetown Polis Müdürlüğü'nden müfettiş Floyd Evans. Bir kez daha şehir merkezine götürüldü ama bu kez bir polis arabasıyla. Yazıhanedeki klima ona haset kaldı, soğuk bir banyoymuş gibi büyük bir haz verdi. Bu sırada müfettiş Evans onun pasaportuyla oynuyordu. ''Guyana'ya ne yapmaya geldiniz Bay McBride?'' diye sordu. ''Washington'ın adamı, sonradan karımı tatile getirmek için buraya kısa bir ziyaret yapmayı düşünüyordum.'' dedi. ''Ağustos ayında mı? Semenderler bile buralarda Ağustos'ta sığınacak yer ararlar. Bay Lawrence'ı tanıyor musunuz?'' ''Hayır, Washington'da bir arkadaşım var, bana bu adı verdi. Memleketin içlerine bir uçuş yapmanın hoşuma gidebileceğini söyledi. En iyi charter pilotunun da Bay Lawrence olduğunu söyledi. Bana vakit ayırıp ayıramayacağını öğrenmek için demin bürosuna gittim, hepsi bu. Yanlış bir şey mi yaptım?'' Müfettiş pasaportu kapatıp McBride'e iade etti. ''Washington'dan bugün geldiniz, bu açık. Biletleriniz ve pasaportunuzdaki giriş damgası bunu doğruluyor. Meridian Oteli de bu gece için yaptığınız rezervasyonu doğruladı.'' ''Bakın müfettiş, niçin buraya getirildiğimi hala anlamış değilim. Bay George Lawrence'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?'' ''Ah tabii, hastanedeki morgda yatıyor. Görünüşe bakılırsa dün kiralık bir arabayla gelen 3 kişi tarafından iş yerinden alınmış. Dün gece arabayı iade ettiler ve uçakla gittiler. Bu 3 isim sizin için bir anlam taşıyor mu Bay McBride?'' Masanın öbür yanından bir kağıt parçası uzattı. McBride pasaportlarını veren kendisi olduğu için sahte olduklarını bildiği 3 isme baktı. ''Hayır, üzgünüm. Bu adlarda kimseyi tanımıyorum. Bay Lawrence niçin morgda?'' ''Bu sabah şafak vakti pazara gelen bir meyve sebze satıcısı tarafından bulunduğu için. Şehrin hemen dışındaki bir hendekte ölü olarak yatıyordu. Tabii ki siz o saatlerde hala uçaktaydınız.'' Bu korkunç bir şey. Adamı tanımıyordum ama üzüldüm. ''İşte böyle. Charter pilotumuzu kaybettik. Bay Lawrence hayatını kaybetti. Ayrıca tırnaklarının 8'ini de kaybetmiş. İş yerini tahrip etmişler, müşterilerine ait bütün kayıtları da götürmüşler. Onu kaçıran adamlar ondan ne istiyorlardı dersiniz Bay McBride?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' ''Öyle ya, unutuyordum, siz sadece bir gezgin satıcısınız değil mi? Bu durumda Amerika'ya evinize dönmenizi öneririm Bay McBride. Gitmekle serbestsiniz.'' McBride Caracas bürosundaki güvenli hattan Langley'i aradı. Devereaux'a ''Bu adamlar hayvan'' diye isyanını dile getirdi. ''Üstü geri dön Kevin'' dedi. ''Güneydeki dostumuzdan bir şey bulup bulmadığını soracağım.'' Paul Devereaux'un FBI'nin içinde çoktandır bir bağlantısı vardı. Onun işindeki bir adamın ne kadar çok haber kaynağı bulunursa az olduğuna, büronun ise ona kardeş gözüyle bakarak edindiği en parlak bilgileri paylaşmayacağına inanıyordu. Adamından başkan yardımcısı Colin Fleming tarafından arşivden çıkarılan ve Bosna'da öldürülen bir gençle ilgili dosyaları arşiv veri tabanında bulmasını istemişti. Arşivden çıkarılan dosyalardan birinin başlığı intikam gönüllüsüydü. Kevin McBride ertesi sabah yorgun argın eve döndü. Paul Devereaux her zamanki gibi erken saatte bir dirhem iki çekirdek olarak işinin başındaydı. Yardımcısına bir dosya uzattı. ''İşte bu o'' dedi, ''davetsiz misafirimiz. Güneydeki dostumuzla konuştum. Charter pilotunu haşet edenler onun haydutlarından üçüymüş tabii. Ve haklısın, onlar hayvandan farksız. Ancak şimdilik bizim için gerekli olan hayvanlar. Çok yazık ama elden ne gelir.'' Dosyaya parmağıyla vurdu. ''Kod adı intikam gönüllüsü. Yaşı 50 civarı. Boyu, posu, yapısı hepsi dosyada var. Kısa bir de tanım var. Amerikan vatandaşı Alfred Barnes kimliğiyle ortalarda geziyormuş. Onu dostumuzun çiftliğinin yukarısında uçurması için bahtsız Bay Lawrence'ı tutan da o. Dışişleri Bakanlığı'nın dosyalarında bu tanıma uyan Amerikan pasaportu sahibi bir Alfred Barnes da yok. Onu bul ve durdur Kevin.'' ''Umarım onu öldür demek istemiyorsunuz.'' Hayır, o iş yasak. Demek istediğim, kimliğini saptayın. Bir sahte isim kullanıyorsa başka sahte isimleri de vardır. Sen Martin'e girmek için kullanacağı adı bul. Sonra San Martin'deki o korkunç fakat becerikli Albay Moreno'ya bildir. Yapılması gerekeni yapacağına güveniyorum. Kevin McBride dosyayı okumak için kendi bürosuna çekildi. San Martin Cumhuriyeti'nin gizli polis şefini tanıyordu. Eline düşen herhangi bir diktatör karşıtı ölmeye mahkumdu. Hem de ağır ağır. McBride intikam gönüllüsü dosyasını her zamanki dikkatiyle okudu. İki eyalet ötedeki New York şehrinde Alfred Bounce'ın pasaportu alevlere teslim edildi. Görüldüğüne dair Dexter'ın elinde herhangi bir ipucu ya da kanıt yoktu. Ama charter pilotu Lawrence'la dağlardaki boğazın üzerinden geçerken bir yüzün ona baktığını ve Piper'ın numarasını alacak kadar yakın olduğunu görerek sarsılmıştı. Onun için de Alfred Bounce ne olur ne olmaz yok edildi. Bu işte olunca Dexter çiftlik kalesinin maketini inşa etmeye girişti. O sırada şehrin diğer ucundaki Manhattan'ın merkezinde Bayan Nguyen Van Tran miyop gözleriyle yeni 3 pasaportun üzerine eğilmişti. Tarih 3 Ağustos 2001'di.